Ayrım 11.
Sayfa 97. Öyle bir intizam ki haremde hakim olan, dışına çıkmak kimselerin haddi değil. Son anda ona bu işin yüklenmemesini temin edebilirdim. Ama etmedim. Aşkı dediğim, hünkâra olan aşkını bilirim. Ne kadar ümitsiz de hissetse kendini, aşktan vazgeçmeyecektir. Belki başka kadınların tercih edilişini bizzat yaşarsa, bu hadisenin içinde olursa, sanki bir yaranın ateşle dağlanışı misali, vaziyetini idrak eder diye mani olmadım bu işe. Ah, bir anlasa aslında aşık olduğunun, vazgeçemediğinin, sadece aşkın kendisi olduğunu. Haşmetlim, devletlim. Bu gece yeni bir cariye benim sevgili hünkârımın koynuna girmeye hazırlanacak. Ben de vazifem gereği, daha doğrusu beklenmedik şekilde bana tevdi edilen vazifem gereği, beni mahveden vazifem gereği, senin onu beğenmen için elimden geleni yapacağım. Leziz bir yemeği takdim etmeye hazırlanırcasına. Aslında belki de usulca senin pek hoşlanmayacağını tahmin ettiğim bir kıyafeti giydirmek için, o lüzumsuz, fettanca görünüşü vermek için elimden geleni ardıma koymayacağım. Ne sen mi istersin? Senin o mübarek vücuduna değmesini sevmediğin, değdikçe huylandığını söylediğin, incecik, sık saç örgülerini özenle öreceğim, her birinin ucuna küçük bir mücevher çiçek takacağım. Açılmış dalga dalga saçların vücuduna dolanmasını tercih ettiğini bildiğim halde, ya da daha doğrusu bildiğim için. Bu da benim ayrıcalığım olsun varsın. Böylesi hınzırca malumat. Malumumdur. Sen bu toy kızcağıza, ki onu pek de makbul addetmeyeceksin eminim ve de müsterihim bundan, yine de kalbini kırmamaya gayret ederek saçlarını kimin taradığını sormayacaksın ama onları çözmesini buyuracaksın. El ayağına dolanacak kızcağızın, belki gözlerine dolan yaşlar sürmelerini akıtacak, benim her bir örgünün ucuna sıkı sıkı attığım düğümleri çözmeye çabalayacak aceleyle, bu sırada senin yüzüne hiç bakamayacak. Sabırsızlandığını düşünerek daha da telaşlanacak, seninse canın sıkılacak. Can sıkıntısı, bunu iyi tanırsın, bilirim. Hep söylene gelir senin hakkında kulaktan kulağa, pek kolay canın sıkılır imiş. İşte tam o anda acaba beni düşünecek misin? Hayır, hiç zannetmiyorum. Elbette düşünmeyeceksin, bu ihtimal hiç yok. Yahut var da ben mi düşünemiyorum? Yok, sen hatırlamazsın ki beni hünkârım. Bu sıradan cariyeyi, gecelerden bir gece koynuna aldığın, birkaç saat hoşça vakit geçirdiğin, lakin nedense bir daha da arzu buyurmadığın bu sıradan kızı. Oysa onun sana nasıl bir aşkla bağlandığını bilseydin eğer, yüreğindeki muhabbetin nasıl da ümitsizce büyük, kocaman olduğunu, ihtimal bir an o kara gözlerini kısıp bakardın yüzüne. İşte o fırsatı yakalayabilsem bir kerecik daha, sanki seni tesirim altına alabilirmişim gibi hayal ediyorum hep. Zaten hayallerim olmasa yaşayamazdım benim sevgili efendim. İşte beni yaşatan o hayallerim, cinlerin meşveret yerinde sanki bir cevap buldu. Kahramanına inanmak hala zor olsa da. Mektubumu nihayetlendiriyorum artık. O genç cariyeyle yaşadıklarını daha fazla tahammül etmek arzusunda ve niyetinde değilim. Yeğenim hakkında, Şehzade Selim hakkında sıkça düşünüp dururum. Eski zamanlarda adet olduğu üzere sakınmadım ya ben ondan, acaba hata mı ettim diye. Pederi Sultan Mustafa merhumun hep üzerine titreyişi misali, ben de onu pek çok şeyden mahrum etmeyerek Ali Cenaplık'ta mübalağaya mı kaçtım diye kararsız kalırım bazen. Onun hayatı benim o şimşirlikte, o kafeste yaşadığım hayata benzemesini istemiştim. Elbette onu oradan topyekun çıkaramaz idim. Ama boynu bükük de bırakmadım. Bundan zaman zaman pişmanlık duysam da. Sonra arkamdan kuyumu kazmak isteyeceklerini düşünemez idim. Selim'le karşılıklı onun sevdiği tatlıdan yeşimizi hatırlarım mesela. Hünkârın herhangi bir başkasıyla beraber tam edişi adetten olmadığı halde ona bir peder şefkati yaşatma arzusuna düşmüş idim. Bilmem neden demiyorum. Zira kendi tecrübe ettiğim yoksullukları, bilhassa kimi bayram günlerindeki yalnızlığımı ona yaşatmak istemedim. Bir hazan mevsimiydi. Ayvaların ağaçlarda sapsarı ışıldadığı, bulutların arasından nadiren çıkan güneşin solgun ışıklarını usulca toplayıp sonra koyuveren meyvelerin mevsimi. Ve içime hep hüzünler salan, mazideki bütün hazan mevsimlerini yaşamakta olduğum kendi hazan mevsimime aksettiren, tam minval üzere düşüncelere dalıp gitmek zaman zaman önünü alamadığım bir rüzgar misal içimi kaplarsa da, zihnimi karanlıklardan koparıp aydınlığın istikametini bulmak senelerden beri beni ayakta tutmuştur. Her ne hal ise, kuyumcu başının pek azim emek vererek o Ramazan bayramına hazırlayıp takdim ettiği tatlı takımını ilk kez Selim Şehzade ile kullanmaya niyetlenmiştim. Selim'in ayva murabbağını pek sevdiği malumumdu. Onun hakkında tahminlerin üzerinde malumat sahibiydim ya, mevsim de münasip, işin doğrusu ben de pek severdim bu tatlıyı. Hatta merak edip helvacı başına sordurtmuş, nasıl hazırlandığını öğrenmiş idim zamanında. Meğer ne uzun bir ameliyeymiş benim bir çırpıda yediğim. Evvela yumurtanın akını elle çırpıp üzerine şeker ile su koyar imiş ateşteki tencereye. Kaynamaya başlayınca da köpüğünü alıp ayıklanmış ayvaları katarmış içine. Halloluncaya kadar kaynatmak üzere. Ateşten alıp içine az bir miktar şap ilave edip bir taşım daha kaynatırmış. Tülbentten süzüp tekrar kaynatırmış. Ardından içine yarım dirhem kırmızı levmin ilave edermiş sıcak suda beklettikten sonra. Savrulunca kepçede bir ip hasıl olacak derecede kıvama gelince indiririm kabı ateşten demiş nihayetinde helvacı başı. Nicedir Selim'le münasebetimiz bu misal iplik kıvamında sürer gider diye düşündüm ben de. Kopmaz da incelir, habire incelir. Hem de ateş üzerinde, saltanat ateşi. Ama ben devlete kıymam, kargaşaya mahal vermem. Bu enfes tatlıyı bir gün önceden ısmarlamış idim çeşnici başıma. Helvahaneye acele ulaştırsın bu talebimi diye. Ve de tatlıyı kuyumcu başının nevzuhur zevkle imal ettiği o murassa altın takıma konmasını buyurdum işte. Bu enfes ayva peltesi bir de soğutulmak için boşaltıldığı kabın, o emsalsiz sanat eserinin kenarları altın yaldızlı kırmızı cam kaselerin içine dökülüp de rengini alınca kızıl bir parlaklık hırsların rengi misali. Bugünün akşamı yapılacak olan musiki ve raks şöleninde hazır bulunmam ve oradaki kızları idare etmem buyuruldu devletli hünkârım. Bu hep yerine getirdiğim bir vazife artık. Nedense kolayca itaat ederler kızlar bendenize. Şimdi gidip hepsinin kıyafetlerini gözden geçireceğim, yan yana durduklarında ahenkli renklere bürünmüş olmalarını temin edeceğim. Edeceğim ki cihan padişahımızın mübarek gözleri okşansın. Ola ki içlerinden birini canı çeker, geceyi tamamlamak üzere yatağına çağırır. Hepsi tertemiz, mis kokulu, kafi derecede mücevherle süslenmiş, bilhassa incecik beller yakut tokalı yaldız kemerlerle sarmalanmalı. Tombulcu olanların peluze göbekleri altından sırmalı kuşaklar dolanmalı. Her birinin elleri, ayakları kınalı olmalı. Oysa aşkı sana benden daha mükemmelen tattıracak kimse yok. Bir gün seninle o muhteşem sofrada sevişmek isterdim padişahım. Ağır ağır, yavaştan yavaştan. O sakin bakışlı gözlerini, içindeki kol parçalarını ben gördüm yalnızca. Yüzüme dikip ince uzun parmaklarınla saçlarımı okşamanı isterdim. İlk ve son gecemizde olduğu gibi çılgın, hoyratça, aralıksız bir aşk gösterisi olmazdı bu. Sadece hafif dokunuşlardan oluşan, tenimi hisseden, tenini hissettiğim, her anın sanki asırlarca uzayıp gittiği, tadının çıkarıldığı asude bir zaman parçası. Sanki sahici dünyadan kopmuş gibi. Ben yine sana hasret duyardım. Daha sen beni sevmeye devam ederken, geleceğin hasreti. Yeryüzünün bütün endişelerinden azat edilmişçesine sarılırdım sana. Sen ne hissederdim bilmem. İhtimal ki benim o kocaman, nihayetsiz aşkım ikimizi de sarmalardı. Ama belki de bunlar olup bitseydi, ola ki bu hasretin tadını hiç alamaz idim sevgili hünkârım. Yüce Mevlam işini biliyor. Beraberce kaşıklayacaktık tatlıyı, amca yeğen. O sapları pırlantalarla murassa altın kaşıklarla. Kaseler de silme pırlanta işli tabaklarda durur idi. alemin bütün ışıklarını tutsak etmişçesine gözümü alan. O tabaklar üç dilimli yaprak misali altın tepsi üzerinde dizili, her biri kendi hudutlarının yuvarlak hattına yerleşmiş. Selim'in haleti ruhiyesini kestirmek kolay değildi. Pek sevdiğim Bağdat köşkünde benimle sohbet etmeye davet edilmişti ya, Darüsade ağası ile hizmetkarlarının refakatinde getirilmişti buraya. Mekanı da, ikramı da emsalsiz bir sohbete. Önce kapının eşiğinde duraksamıştı. Benim elimi kaldırıp yanıma çağırmam üzerine ağır ağır ilerledi, eteğimi, elimi öptü, bekledi. Elbette hürmette kusur etmiyordu, edemezdi padişah amcasının huzurunda. Buraya davet edilmesi kendisine azim bir iltifat idi zaten ve ben hayli sevecen davranarak yanımdaki divana oturmasını işaret ettim. Oturdu, yine hürmette kusur etmeyerek. Ancak bir tedirginlik bütün benliğini kaplamış idi, sezdim. Boğaziçi'nin cazip manzarasına karşı kurulu bir gümüş sini üzerine yerleştirilmiş muhteşem tepsiye bir göz attı, beğendiğini anladım bakışından. Ben söz vermeden konuşmayacaktı elbet. Hizmetkarlar etrafımızda dolanıyorlardı gözleyerek. Bu buluşmanın saray duvarları içinde yankılanıp duracağı malumdu. Selim ona özel bir konudan bahsedeceğimi zannediyordu ve sanki tabii bir müdafaaya çekilmişti. Her hareketi aşırı dikkatli, aşırı itinalı. Halbuki ben sadece ona verdiğim kıymeti teşhir edip onu bir nebze mahcup etmek niyetini taşıyordum ancak. Yoksa mühim memleket meselelerini istişare etmek değil. Orada hükümdar olanın ben değil, kendisi olmasının icap ettiğini düşünüyordu, biliyordum. Ve ben ne kadar yakın bir tavır takınırsam takınayım, bundan şaşmayacaktı. Bir işaretimle tepsinin bana doğru duran tarafındaki tabak ile kaseyi eğilerek uzattı emektar hizmetkarım. Hemen öncesinde Çeşnigir usta tatmıştı pelteyi. Tepsinin diğer yanında duran kaselerden birinin içindeki Selim'e ikram edilen tatlı ise tadılmamıştı. Yeğenimin bir an, epeyce uzun bir zaman tereddüt ettiğini gördüm. Zaten soluk olan benzi sapsarı olmuştu. Gök rengi gözlerindeki endişe açıkça okunuyordu. O an karar vermeye mecburdu. Ola ki son zamanlarda gizlice yürüttüğü bütün faaliyet beni tahttan indirip iktidarı devralmak için yaptığı görüşmeler, yazdığı nameler bir yıldırıma binip zihninden resmi geçit yaptı. Bense içim ferah, belli etmemeye gayret ettiğim bir alayla seyrediyordum onu. Sonunda cesaretini topladı, kızıl pelteyi kaşıkladı eli titreyerek. Ağzında eriyen o nefaseti fark etmedi bile. Sonra göz ucuyla benim iştahla yediğimi gördü, yemeye devam etti. Ve zannedersem ancak son kaşıkta tadını alabildi o pek sevdiği ayva murabbağının. Acaba sahiden zehir mi koydurtmalıydım o gün Selim'in payına düşen kaseye? Geçen günlerden birinde efendimin ahiretlik kızının kocası Ahmet Nazif Efendi beni görmeye gelmiş idi. Aslında pek haz etmem kendisinden. Padişaha damat olalı beri hem babasını hem biraderini yüksek mevkilere getirmiştir ve menfaatini kollamasını bilir. Ancak akıllı bir adamdır ve padişah efendime yürekten bağlı olduğunu bilirim. Ne de olsa veli nimeti. Bana açılmaktaki maksadı da esasında dolaylı yoldan kendini korumak idi. Şehzade Selim'in hali zamandır efendimizi tahtından indirip saltanatı devralmak niyetinde olduğunu, bunun için adamları vasıtasıyla her yanda nabız yokladığını anlattı bana. Bilmez değildim. Şehirde pek sık çıkan yangınlar, ahaliden yükselen sesler, Françelilerin pek serbest tavırları, Selim Şehzade ile Fransa kralının arasında gitgide sıklaşan mektup teatisi. Haşmetli hünkârımıza nasıl nakletmeli onu celallendirmeden? Sohbetimizin nihayetinde meselenin beklemeye tahammülü olmadığına, padişahı kederlendirmek pahasına da olsa vaziyeti acilen kendisine anlatmakta karar kıldık. Selim'in Fransa kralıyla mektuplaştığını bilirim. Bilirim de bilmezlikten gelirim. Yoksa bu minval üzere vukuat kulağıma gelmez mi hiç? Benim için memleketin selametidir mühim olan. Hal böyleyken mükemmelen yetişmiş bir şehzadeyi feda etmek istemem. Selim Şehzade Kırım'ın kaybından benim gibi büyük elem duyar imiş. Böyle yayılmış bütün Konstantiniyye'ye. Koca bir padişahlığa mal olan Kırım'ın elden gitmesi devletimizin en azim kayıplarından biridir. Elbet ben de bunu böyle görürüm. Ancak maalesef bu azim kaybımızın benim hatam neticesinde meydana geldiğini dile getirirmiş. Sanki ben kat be kat daha derin bir teessür içinde değilmişim gibi. Hatta bir de şiir yazmış isyan eden. Kalalım mı kılıç altında böyle? Oturmak dinimizde var mı böyle? Esir etmiş nice Tatarı bir bir, Kırım Rusya'da kalsın mı söyle? Ol Moskov'tan varıp öcüm alayım, ya düşman içre helak olan söyle. Kendisi saltanatta olsaydı, Osmanlı'nın siyasetinin başka olacağını, devletin gidişatının başka olacağını düşünür malum. Lakin şartları değiştirmedikten sonra saltanat sahibini değiştirmişsin, kaç para eder? Dilerim ki tahtı devraldığında gönlüne göre ıslahat yapma imkanını bulur yeğenim. Fransa kralıyla pek dostane mektuplaşmaya devam etsin kendisi. Bakalım sonu neye varır. Mevsimleri terk ettim bu bahçede. Sadece her mevsimin en sevgililerini bir araya koymaktır niyetim. Misal şu baygın kokulu Tur Şahi ile cazip olmak için kokuya ihtiyaç duymayan mavi Yasemin'i yan yana sarmaş dolaş düşündüm. O an belirdi çiçekler yanı başımda. Onların kendi elimden çıktığını fark etmedim bile. O incecik makasa hakim, hünerli el benim değildi sanki. Etrafındaki dertleri umursamazca, hüznü görmezlikten gelircesine hüküm süren güzellikleri istemiyorum ben bu bahçede. Sahici, saf güzelliği istiyorum. Bu başka bir şey. Bahçemde ilerliyorum. Ayaklarım çıplak. Yerdeki otlar tenime değdikçe o hafif okşayışın tadını çıkararak ilerliyorum. Ağır ağır. Bir kenarda genç bir akasya ağacı duruyor. Sanki diğerlerinden farklı, uzak, yalnız. O el, benim elim onu yerleştirirken bilerek diğerlerinden az uzağa koymuş. Akasyayla birim ben. Her mevsimdeki akasya. Şimdi çiçek açmış akasya. Benim en sevdiğim mevsim. Çiçeklenme mevsimi. Ancak güneşin ısıtışına, yağmurun bereketine, fırtınanın şiddetine bağımlı olmayan, yalnızca aşkı dilin keyfiyle, aşkı dilin çiçeklenme arzusuyla oluşan bir mevsim. Şimdi sadece akasyanın kokusu yayılıyor havaya. Derin derin içime çekiyorum akasyanın o narin kokusunu. Sultanın bahçesine, has bahçeye yeni giren bir ağaç bu. Vatanı uzaklarda imiş derler. Kendi sıcak topraklarından alınıp getirilmiş, buralara dikilmiş. Ama buralara yakışmış da. Bir yanda hareli ebrulardan kesilmiş kayalar, siyahtan mora giden, kararmış, bozarmış ve aralarda bir yerlerde kıpkırmızı damarların arasında pembe benekler. Nice emsalsiz ebrulu kağıdı kesip içlerinden birer küçük parçayı kullanmıştım bu kayaları üst üste ekleyip yapıştırmak için ve sonunda istediğim neticeye varmıştım. Bahçenin bir kenarını kaplayan heybetli bir kayalık karşımdaydı ve üzerine tünemiş heybetli bir atmaca. Sanki tehditkar bir bütünleşme, kayaların sertliği ile avcının acımasızlığı. Kayaların damarları atmacanın parçaladığı bir avdan akan kan misali. İkisinin arasında bir bağ oluşmuş sanki. Yırtıcı kuşun kanatlarındaki boz renklerde dalga dalga ebrulardan gölgeleri kızılımsı tıpkı aynı renkteki gözleri gibi. Bakışlarındaki vahşet en korkutucu olanı. Şiddetle kıvrılarak kayaları kavrayan güçlü pençelerinden de keskin gagasından da daha korkunç görünüyor. Yanına yaklaşıyorum. Belli belirsiz kıpırdanıp dikkatini üzerimde topluyor sanki. Ama benim zihnimde korkuya yer yok. Sakince elimi uzatıyorum. Benim bahçemin kuşu o. Akasya'nın kokusu bir anda dağıtıyor korkunun karanlığını. Gönlüm aydınlanıyor. O dehşet salan hayvan bir anda bambaşka bir mahluk halini alıyor. Bir ebabil kuşu. İnsanları koruyan dağ kırlangıcı. Ve ansızın havalanarak üzerimde halkalar çizmeye başlıyor. Bana yol göstermek istercesine. Takip ediyorum onu uysalca. Şeker pembesi yaban gülleri ile mor leylakların sardığı demir bir kapıdan geçiyorum. Çiçeklerin ahenkli renklerine hayran olarak. Az ileride küçük bir ev. Kapısında sanki pek aşina olduğum ama bir türlü yüzünü seçemediğim biri durmakta. Evin her yanında zeytin ağaçları, üzerlerinde olgunlaşmış iri iri zeytinler toplanmaya hazır. Nedense orada duruyorum, bir adım daha atmıyorum, bekliyorum. İçimden öyle geliyor. Hayallerimdeki o günkü gezintinin nihayetine vardığımı anlıyorum. Gönlümde ferahlık, burnumda çiçeklerin rayihası, koğuşuma dönüyorum. Bahçelere her bakan başka bir şey görür imiş. Sihirliymiş onlar güya. Makası tutan el, aşkı dilin imiş ama şekilleri oyan esrarlı bir güç mü acaba? Yolunu bulan kendi hayal bahçesine girmiş gibi olur imiş. Üstelik bunları meydana getirenin aşkı dilin ruhunu da içinde hissederek. Merak ettim şu cariyemin diğer efşan bahçelerini. Haremde söylenir durur imiş ünü. Ama ben tesadüfen binnaz kadının odasında görmemiş olsam. Bu gencecik kadın pek hünerli imiş meğer katı sanatında. Aslında fikrimin takılıp kaldığı kadın o. Takılıp da buna rağmen nefsimi sakındığım kadın.